Ayrım 11.
Senin de bize hiçbir zararın dokunamaz aslanım. Ve de senin borcunu inkar ederim. Köylü Adil Efendi'nden bir zırnık bile almadı derim. Ben inkarı basınca sen de hangi taş büyükse başını oraya vurabilirsin. Ve de hiçbir taştan sana bir imdat gelmez. Ve de gider, bundan sonra da kırlangıç oğlundan, can bir düşmanından alışveriş ederim. Sen bana komisyon olarak %1 veriyorsun. Kırlangıç oğlu %3 verir. Ve de bunu benden istedi. Senin bundan haberciğin oldu mu? Yüz gözlü, bin kulaklı Adil. Sanki Adil Efendi karşısındaydı, ona konuşuyordu. Acaba karşısında olsa böyle açık açık konuşabilir miydi? Ama ve lakin seninle yenmiş yemeğimiz, içilmiş suyumuz var. Ama ve lakin sen bugünkü işi çok kötü ettin. Gelmemekle yüreğimde, köylünün yüreğinde onulmaz yaralar açtın. Bari yarın sabah gel. Açtığın yaralar kapanmaz ama gene de bir şey. Sana bir diyeceğim var kardeşim. Sen beni bilirsin. Ben Kırlangıçoğlu'na yalnız bizim köyü götürmem. Arkama takarım 15 köyü, 40 köyü, 60 köyün tümünü, öyle giderim ona. Sana Öteberi'yi sakladılar diye kim haber ulaştırdı? Sonra çıkardılar diye gene güzelce haberi kim ulaştırdı? Hemen gelsin diye sana, hemen bugünden tezi yok gelsin de işini görsün diye kim haber ulaştırdı? Karşındaki adamın sözü iç sözü, eşek sözü değil. İnsanın hatırı yoksa yanında, 40 yıllık dostluğun da mı hatırı yok? Bana bir cevap versene Adil. Koskoca bir muhtarın sözlerini, şu Toros köylüklerinin biricik muhtarının sözlerini, sen böyle demez misin ve de sözlerini böyle kulak ardına bir köpek sözü gibi nasıl atarsın? Benim sözlerimi kulak ardına atamazsın. Ne dersem o olacak. Yoksa zararlı, hem de çok zararlı çıkarsın. Kaba ağacın gürlemesi dalı iledir. Bir adamın yanı yöresi olmayınca o adam ne yapabilir ki? Senin, benim gibi dostların olmazsa, sen tek başına ne yapabilirsin ki? Hakçası, sen olmasan bizim de halimiz duman ya. Malın varsa da, dünya kadar paran olsa da ne fayda? Bu olaydan sonra senin ocağına birinci racı dikmek boynuma asılı bir borç olsun. Şimdiye kadar çok kızacak işler yaptın, kızmadım. Sana bu yıl köye gelme dedim, köylünün hali duman dedim, gelirim dedin. Gelecek yıl olsun da borcunu öyle al dedim, sana yalvardım. Bu yıl gelir de o köylüyü tepeden tırnağa soyarım dedin. Peki gel de soy dedim, ama çabuk gel. Köylüyü usandırmadan, deli etmeden gel dedim, gelmedin. Köylü malını, canını sakladı, gene gelmedin. Şimdi köylü malını çıkardı, gene gelmiyorsun. Bak, sana bir şeyler söyleyeyim kardeş. Bu işten sen zararlı çıkacaksın. Hem de mahvolacaksın. Köylü her şeyi kabul eder de, kendisiyle oynamayı kabul etmez. Şimdiye kadar bana çok işler, kötülükler yaptın. Sana hiçbir sebepten kızmadım. Şimdi sana kızıyorum. Babamın kanlısına öfkelenir gibi öfkeleniyorum. Şimdi seni öldürebilirim. Düşün ki arkadaşım, bir düşün ki bu köylü milleti, zavallı, yaratıklar ki gelmiş seni beklerler. Kurbanlık koyunlar gibi. Hani kurbanlık koyunların sırtlarını boyarlar, boynuzlarına kırmızı ipler bağlarlar, ondan sonra da keserler. İşte bugün bu köylü milleti böyle kurbanlık koyunlar gibi süslenip püslenip seni bekledi. Ellerinde ne var ne yok sevinerek düğün bayram sana vereceklerdi. Aç kalıp öleceklerdi. Ama gene seviniyorlardı geleceksin diye. Dünya dünya olalı böylesi nerede görülmüştür? Kötü Adil, saygısız Adil. Bir dünya kadar malın var. Nereden aldın bu malları? Hiç kimse bilmez. Ben de mi bilmem bu kadar serveti nasıl yaptığını? Alın teriyle olur mu bu Adil? Şimdi sana hakçasını söyleyeyim mi Adil? Çukurova'ya her yıl o dayanılmaz sarı sıcağı çalışmaya inen, orada çalışmaktan ölen biten, kırılan 60 köyün tüm emeği sende birikir. Bilmez misin bunu sen Adil? Sen bunu yapmamalıydın. Köylünün bu sevinçli hali, düğün bayramla soyulmaya gidişi, açlığa gidişi çok yüreğime dokundu Adil. Bende yürek var, ben köylümü severim. Bendeki yürek demircilerin örsü gibidir. İşte bu yürek bile dayanamadı da köylünün bugünkü halini eridi, gözlerim yaşardı. Yüreğimden kanlar gitti. Al da bu güzel köylünü yüreğinin içine en sıcağına sok muhtar sefer dedim. İşte sen bu durumda gelmedin Adil. Gel sen de bugün köylüyü iğneden ipliğe soyup soğana çevirseydin, sevincinden deliye dönerdi köylü. İşte şimdi bu köylünün ne yapacağı belli olmaz. Şimdi senin namına borçlarını bağışladım. Adil'e bir zırnık bile borcunuz yok desem, tüyleri kıpırdamaz, sevinmezler bile. Umutlarını kırdın. Umut kırmak kötü bir iştir Adil. Sen köylü milletini bilmezsin. Bir gün olur ölüme güle güle giderler, bir gün olur bayramı ağlaya ağlaya karşılarlar. Bu da insanların elindedir. İşte sen bunu bilseydin, bugün köye gelmemezlik etmezdin. Ve de ne olursa olsun ben de bu olaydan sonra borçlarını bağışlayacağım. Ondan sonra da sen bana elinden geleni yap. Köylüyü büyük işkenceler altında yaşatamam. Nasıl mı bağışlarım? Bak Adil, senin sarı defterin hiçbir kıymeti kanuniyesi yoktur. Var mı noterden tasdikli senedimiz? Yok. Öyleyse basarım inkârı. Ve de ondan sonra da çok yükseklerdeki saygılarımı sunar, kara gözlerinden öperim Adil. Oldu mu? Yürüdükçe, gittikçe içine sıkıntı basıyordu. Bir şeyler yapmalıydı. Mümkünü yok, bir işler görmeli. Ne yapmalı? Bu gece köylüyü toplayıp, borçlar silindi, tümden bağışlandı denmez ki. Gelsin benden alsın Adil. Vallahi de bağışlayacağım billahi de. Hem de babamın malını bağışlar gibi bağışlayacağım. Hem de bir güzelce bağışlayacağım. Ya 20 jandarmayla birlikte gelirse? Gelsin be. Muhtarlar Kralı Sefer onun bir çaresini bulamaz mı? Bulamazsa öyleyse ne demeye Muhtarlar Kralı olmuş? Sarı bir defter altı üstü. Ne istersen yazılır. Ben noterden tasdikli senet isterim. Ve de borcumuz yok derim. Yerinde kala kalır. Öyle değil mi? Adil de hoplasın zıplasın. Ulan ne güzel, ulan Sefer. Sen muhtarların kralı değil, akılların kralısın. Gözü kör olsun ki feleğin, bu küçücük köye baş olupsun. Yoksa balık gölüne göre büyüdüğüne göre, sen de büyük alemleri idare eden bir baş olurdun. Bütün bunlar bağışlama düşüncesi, hem de babasının malını bağışlar gibi bağışlama düşüncesi onu kıvanca gömüyordu ama mutlu değildi. İçinde bir korku, onulmaz bir sıkıntı vardı. Haydi borçları bağışladık diyelim. Bundan sonra kırlangıç güvenilir de alışveriş eder miydi? Kasabada herkes düşman gözüyle bakmaz mıydı? Adile 40 yıllık kapılarına bunu yapanlar bizlerin erer yapmaz ki demezler miydi? İt itin kuyruğunu ısırmaz ve de hiçbir vakit. Bu gece şu kocaman yalak köyü uyumayacaktı. Acıdan, kederden. Bir şey, bir iyilik yapmalı şu köylüye. Evin içinde dört dönüyor, çaresizlik içinde kıvranıyordu. Adımları da gittikçe çabuklaşıyor. Bir anda karşı duvara varıp geriye dönüyor, varıp geriye dönüyor, varıp... Ama ağzından da düşmüyor. Ne olursa olsun bağışlayacağım. Hem de babamın öz malı gibi. Bağışlayacağım. Kendini inandırmaya çalışıyor. Bunun içinde var gücünü harcıyor. Bağışlayacağım, bağışlayacağım, bağışlayacağım. Sıkıntılarını bu sözlerle boşaltıyor ama yetmiyor. Gittikçe bu sözleri ne kadar çabuk söylemek mümkünse o kadar çabuk söylüyor. Sonunda dili damağı kurudu. Bir yorgunluk geldi üstüne. Korkmaya başladı. Bundan sonra bu köylüyü tutabilirsen tut. Doğru taş başa akacaklar. Bentlerini yıkmış azgın sular gibi. Bu kadar beklemeden, bugünkü sevinçten sonra bir şeyler olacak. Bir fırtına geliyor, gelecek. Bu kabak Muhtar Sefer Efendi'nin, Akıllar Kralı'nın başında bir güzelce patlayacak. Bir gün, bir gece insanlar için iyi gitmemişse, o günün kendisinden de hayır bekleme. Şu dışarıdaki esene bak. Neredeyse bozkırı toprağı taşıyla kökünden söküp alıp götürecek. Köyü de havalara kaldırıp Tekeç Dağı'nın başına koyacak. Yer sarsılıyor. Bu esen bora ne böyle? Bora ne, bu bora ne, bora ne böyle? Şimdi de bu uğursuz düşünceye yükleniyor. Ne yaparsa yapsın, içindeki sıkıntı gittikçe büyüyor. Karanlık bir korkuya varıp dayanıyor. Köylü yarın sabah erkenden kalkmış bakmış ki ne görsün. Adil Efendi 20 jandarmayla birlikte köyün ortasında durup durur. Köylüler onu orada öylece durmuş bekler bulurlar. Omuzlarına kar yağmış. Önce içlerine büyük, çok büyük bir korku düşer. Sonra azıcık sevinirler. Sonracığıma efendim, içleri korkudan gene titremeye başlar. Titrer, titrer, titrerler. Sonra titremeleri durur. Usul usul öfkelenmeye başlarlar bu sefer de. Yavaş yavaş bir araya gelirler, birbirlerine sokulurlar. Koyunlar gibi birbirlerine sokul ha sokul ederler. Sonra daha da sokulurlar. Bir araya, bir araya gelirler, gelirler. Bir iyice, bir topak olduktan sonra yıldırım gibi toparlanıp Adil'in üstüne düşerler. Orada patlarlar. Dağıldıklarında artık Adil yoktur. Yerde azıcık kan damlası, belki bir bacağın, bir kolun bir parçası, belki burnun yarısı. Koskocaman Adil nereye gitti? Jandarmalar nereye giderler? Köylü Adil'in başına düşünce neye uğradıklarını bilemeyen jandarmalar başlarını alırlar, bir anda köyü çıkarlar, giderler. Köylüler yorgun, Adil yok. Köylülerin kolları öylecesine yanlarına sarkmış. Başları da göğüslerine düşmüş. Ne yapacaklarını bilmez bir halde köyün alanında durmuş kalmışlar. Şimdi eli tüfekli ya da değnekli 12 yaşında bir çocuk gelse bunların hepsini önüne katıp götürür. Nereye isterse oraya çekip götürür. Ulan Adil, ulan namussuz. Senin şu köylüye ettiğin, ah ettiğin. Bu gece bu esen borana karşı çırılçıplak dışarı çıkmalı. hem de karın altına yatmalı. İnsanın içindeki sıkıntıyı söker de dışarı çıkarır. Ama bu bora insanı dondurur. Kar adamın içini bir daha üşütür. Kanını işlemez eder. İşlemez eder, işlemez eder. Hem söylüyor hem de daha hızlanarak yürüyor. Boğulacak gibi. Üst üste soluk alıyor. Gözlerini bir karanlık kaplıyor, başı dönüyor. Kendini dışarıya atıyor. Karanlık, esen bora şırrak diye yüzüne çarpıyor. Sefer olduğu yerde kala kalıyor. Karanlık, gıcılı kar, dondurucu soğuk. Sefer hemencecik kapıyı kapatıp içeriye giriyor. Biraz açıldı ama gene içinde sıkıntı. Sıkıntısının büyümesinden korkuyor. İçinden şimşek gibi geçti. Kız İsmail'in kızı. Çoktandır konuşmadık. Kır İsmail'in kızı derken içine bir titreme girdi. Bir sıcaklık ılık ılık tüm bedenine yayıldı. Sarsılmaya başladı. Elleri titriyordu şimdi. Bütün bedeni tatlı bir ürpermedeydi. Karısına, yatır, yatır kucağındaki çocuğu da beşiğe hemen yatır. Yatır da doğru Kır İsmail'in evine git, kızını al getir. O fukara kıza da bir şey yapamadık, çabuk al gel. Kadın Sefer'in bu hallerini bilirdi. Çocuğu hemen beşiğe yatırdı, dışarı fırladı. Bir an geç kalsaydı, Sefer onu öldürmekten de beter ederdi. Sefer arkasından, çabuk çabuk git, hemen al getir dedi. Sesindeki şehvet kadını titretti. Bora'ya karşı var gücünü toplayarak koştu. Sefer gidip geliyor, içi içine sığmıyor. İliklerine kadar şehvet kesilmiş, her an bedenine bir ürperme dolaşıyor. Gelse, gelse, içinde bir de korku var. Ya kız gelmeden şehveti dinerse, türkü söylemeye başladı. İkide bir kapıyı açıp açıp kapıyordu. Her kapıyı açışta içeriye karla karışık bir boran giriyordu. Büyük karısı, çocukları ocaklığın dört bir yanına sıralanmışlar, hiç konuşmadan öylecene, gözlerini billura kesmiş közlere dikmişlerdi. Sefer onları öyle süklüm püklüm görünce sinirlendi. ''Haydin bakalım'' diye gürledi. ''Doğru yataklara, haydin hiçbirinizi gözüm görmesin.'' Kadın usulca, ''Çok bağırma Sefer'' dedi. ''Derdin ne? İşte kalktık, yatmaya gidiyoruz. Derdin ne?'' ''Derdim senin ölüğün körü, git yat.'' Kadın, gene kudurgunluğun üstünde Sefer, gene ne oldu sana diye bir hoş baktı. Sefer sustu. Birden farkına vardı ki yavaş yavaş çözülüyor. Kendini şöyle bir yokladı. Baktı ki ağır ağır bedeninden biraz önceki tat çekiliyor. Kır İsmail'in kızı, amanın anam. Kapı açıldı. Önce kız, arkasından karısı. İkisiyle birlikte bozkırın tüm boranı kışı içeriye girdi. Sefer kızı elinden tuttu. Eli eline değer değmez de bütün bedenini bir çımgışma aldı. Bir ürperti iliklerine kadar onu titretti. Gel dedi, gel benim güzel kızım. Gel benim usul boylum. Gel benim öcünü alamayıp da perperişan eylediğim meleğim. Gel, gel, gel de derdine çare bulalım. Gel de yarana bir merhem olayım. Kızı götürdü, ocağın başına oturttu. Kendi de yanına oturdu, karısına da. Sen de dedi git içeriye, çocuğu al da git. Kızın ifadesini almam gerekiyor. Kadın çocuğu beşiğiyle kucaklayıp arkadaki bölmeye taşıdı. Söyle, söyle, çabuk söyle. Kız artık alışmıştı. Ne söyleyeceğini biliyordu. Eskisi gibi, yani ilk günler gibi ölürcesine utanmıyordu. Alışmıştı ya, gene de azıcık utanıyordu. Söyle kızım, söyle. Söyle Ceylan'ım, söyle, söyle ki. Artık söylemek kızın da hoşuna gidiyordu. Sefer'le birlikte artık o da bir hoş olup kendinden geçiyordu. O köyden İbrahim var ya, geç İbrahim'i, orasının gerekliği yok. Onlarla harman komşusuyduk. Harman'ı da geç. Beni kandırdı seni alacağım diye. Geç, geç oralarını da, mağaraya gel. Seni arkadaşıyla birlikte mağaraya getirdiler. Mağara ağzına kadar baş aşağı asılmış kayış kanatla doluydu. İçeri girdiniz. İçeri girdik. İbrahim içeri girer girmez uçkuruma el attı. Ben teslim olmadım. Aramızdaki dövüş geceye kadar sürdü. Sonra arkadaşı geldi. Ona da teslim olmadım. Muhtarın yüzü yanmaya başladı. Söyle söyle çabuk söyle. Kız durdu. O da tadını çıkarıyordu. Gözlerini süzdü, gülümsedi. Her yanına şehvete kestiğini derinden duydu. Söyle söyle. Kız artık işini biliyordu. Aldırmadı. Ağır ağır yeniden başladı. Arkadaşı gitti. Ben gidiyorum, bu Allah'ın beteri kızla uğraşamam. Sen ne yaparsan yap. Ben bir sevindim ki o gidiyor diye. Benim gözüm İbrahim'di. İbrahim üstüme atıldı. Bir de baktım elinde bıçak. Elbisemi kesip bir anda beni çırılçıplak koydu. Mağaranın kapısının ağzında ateş yanıyordu. Elbisemi götürüp ateşe attı. Yanıncaya kadar beni bırakmadı. Sonracığıma bana sarıldı. Ben kendimi ona vermiyordum. O da çırılçıplaktı. Yalım gibi sıcaktı, yanıyordu teni. Tenime değdikçe. Bir yakıyordu, uf, bir yakıyordu. Ben yavaş yavaş dayanamıyordum, çözülüyordum, deli olacaktım. sefer titremeye başladı. Sonra çabuk çabuk, sonra ne yaptınız? Kız aldırmadı. Aynı rahatlıkla tadını çıkara çıkara sözünü sürdürdü. Deli deli olacaktım. Bir erkek teninin tadı da hiçbir şeyde yok. Teni tenimi yaktıkça kendimden geçiyordum. Bir bayılırsam üstüme çökecek, bana her şeyi yapacak, kızdığımı alacak. Bayılmadan alsın, alırsa da diyorum içimden. Öyle hoşuma gidiyor ki kendimi de bırakamıyorum. İbrahim bana sarıldıkça sarılıyor. Kemiklerim çatır çatır ediyor. Derken kendimi koyverdim. Bir baktım, mağaranın tozları içine serilmişim. İbrahim sarıldıkça sarılıyor. Sarıl, sarıl, sarıl. Kız da titremeye başladı. Sefer, sarıl, sarıl, sarıl diye sabırsızlıkla söylendi. Kız, sarıl, sarıl, sarıl. Koyvermiyorum, teslim olmuyorum. Yüzü, soluğu yalıma kesmiş, yakıyor. Teni yalıma kesmiş. Gözlerinde bir tat var. Gözlerine dayanamadım, çözülüverdim. Çözülü, çözülü, çözülü. Sefer, yeter diye bağırdı. Kızı elinden tuttu, acıtacak kadar sıktı. Sonra kızı kucakladı. Kız onun geniş kollarında bir kuş gibiydi. Dışarıda bozkırın boranı gümbürdüyordu. 16. Uzun Ali ocağın başına oturmuş, karşısındaki anasına. Öyle değil mi ana diye soruyordu. Adil efendi ki malı mülkü bir dünya kadar yeri tutmuş. Bir kasabanın çarşısı tüm onun. Bizi mi düşünecek? Biz bu yıl vermezsek borcumuzu gelecek yıl veririz. Adamın belki de hiç aklında yokuz. Biz burada kendi kendimize gelin güvey oluyor, mal saklayıp mal çıkarıyoruz. Bir de aylardır Adil'i bekliyoruz. Adil gelmez. Gelseydi şimdiye kadar çoktan gelirdi. Onun gelmesi eskidendi. Onun gelip de 5-10 kuruş için köyü soyması eskidendi. O zaman Adil Efendi baldırı çıplağın birisiydi. Meteliye kurşun atıyordu. O zamanlar gelir köyü soyardı da yakardı da. Ya şimdi? Bizim telaşımız boşuna ana, öyle değil mi? Tavşan daha küsmüş de dağın haberi olmamış. Ya Adil Efendi'nin bu olan bitenden hiç haberi yoksa ana, öyle değil mi? Meryemce konuşmuyordu, ağzını açmıyordu. Ama Ali sordukça o içinden kendi kendine karşılık veriyordu. Fıkara, garip, akılsız oğlum Ali. Hiç el hakkından vazgeçer mi? İsterse dünya kadar malı olsun, insanoğlu hiç doyar mı? Adil gelecek. Hem de gelip kara kuş gibi, bir yalın yağmuru gibi köyün üstüne yağacak. Köyü soyup soğana çevirecek. Ölüme çare var da buna hiçbir çare yok. Akılsız deli baş oğlum benim. Ah, dilim dönse de konuşsam. Konuşsam da sizin akılsız başınıza bir bir akıl koysam. Dilimi dönmez edenler, olmaz olasılar, gelecek Adil. Haklı hakkından vazgeçer mi? Beklemekten geberecekler. Nedir derdiniz? Bu olacak. Önüne geçemezsin. Batasılar, olacağı. Böyle nefesinizi tutmuş ne beklersiniz? Öyle mi ana? Bu kadar zengin adam, yer gök onun. Ne diye gelsin de bir fıkara köyü soysun, öyle değil mi ana? Soyar, soyar. Hem de nasıl soyar? Soyarken de sevincinden patlar. Ali ayağa kalktı birden. Gittikçe anasına söyleyip de karşılık alamadıkça bozuluyordu. Boran kuduruyordu. Bozkır'dan Toros'a doğru korkunç bir hışıltıyla boranın aktığı duyuluyordu. Ali ayakta bir zaman ikirciklendi. Sonra hızla kapıya gitti, açtı. Yüzüne çarpan rüzgar neredeyse onu yere serecekti. Sendeledikten sonra toparlandı. Koşarak taşbaşın kapısına vardı. Kapının yarıklarından ışık sızıyordu. "Ben geldim Mehmet kardeş," diye içeriye seslendi. Kapı açıldı. Ocağın başına bağdaş kurdular karşı karşıya. Meşe odunu ocağa billur kırmızısı bir köz bırakmıştı. Bacadan arada bir yel geliyor, közün kırmızısını alıp yerinde apak bir yalın bırakıyordu. Sonra da közler kül bağlıyordu. Taşbaşın evi bir gözcüktü, ocağı büyüktü. Kamıştan örtmüştü ocaklığın üstünü, çamurla sıvamıştı. Duvarları da ak toprakla sıvalıydı. Öteki evlerin örülmüş, gelişi güzel üst üste konmuş duvarlarına hiç benzemiyordu. Yerden 5 karış yukarısına kadar da türlü türlü nakışlanmıştı. Uçan turnalar, esen yere dallarını vermiş ağaçlar, çiçeğe durmuş orman, kaçan geyikler, atlar. Taşbaşoğlu bir dünya koymuştu duvarına. Tam ocaklığın alnında, orta yerinde de büyük bir Mustafa Kemal resmi asılıydı. Başında kalpak vardı, kaşları kalkıktı. Yüzüne inceden alay eden bir hal takılmıştı. Taşbaşoğlu ona baktıkça içinden bir hoş, aya benzer bir duygu geçiyordu. Ona göre Mustafa Kemal iyi adamdı. Hem de baba yiğit bir kişiydi. Azıcık da alaycı. Bu neden böyleydi? Çok çalışmıştı. Varını yoğunu bu millete vermişti. Hocalar ona karşı koymuşlar. Millete gavur diye ilanat vermişlerdi. Çok şey yapmış, çok engeli aşmış. Ama bir eksik yönü vardı. Bir yapamadığı işi vardı, üstesinden gelemediği. Yoksa bir insan böyle inceden inceye oturup da dünyaya gülmezdi, hiç kimseye belli etmeden. Taşbaş oğlu Ali'ye baktı, sıkıntısı yüzünden belliydi. Taşbaş, ne o Ali diye sordu. Sesinde alaycı bir hava vardı. Ali, hayırlar diye karşılık verdi. Bir süre gözlerini ocağın közlerine dikip konuşmadılar. En sonunda Ali, bir şey düşünmeli. Bu köylü kahrından, sabırsızlığından ölecek dedi. Geldim ki sana, şu köylüyü bu dertten kurtaralım. Adil olacak domuz köyü soymaya bile gelmiyor. Sana geldim ki seninle yarın kasabaya gidelim. Varalım Adil'e. Arkadaş diyelim. Hal keyfiyet böyle böyle. Ya hemen gel. Köyde ne var ne yoksa al götür. Ya da alacağını gelecek pamuğa, önümüzdeki pamuğa bırak. Böyle giderse bu köylü başına bir iş getirecek. Delikanlılar eşkıya olacaklar. Yaşlılar kavga edecekler. Tüm köylü birbirine düşecek. Şimdiden başladılar. Dün bir dövüş patlak veriyordu ki, başlasaydı önüne bir ayda geçemezdin. Korkuyorum Mehmet kardeş. Yazık olacak köylümüze. Şu Adil gelecekse gelsin. Gidip söyleyelim, ne dersin? Taşbaş oğlu ağır ağır doğruldu. Gözlerini Ali'nin gözlerine dikti. Gözleri tüm karaya kesmişti. Gözlerinde bir onulmaz keder vardı. Dudakları gerilmişti. Bu köylü var ya, bu köylünün anasını, avradını, darıdan ufağını, çocuğunu çömleydi. Anladın mı uzun Ali kardeş? Ben bu köylü için tırnağımı kesip de atmam. Kendi düşen ağlamaz. Bırak sarhoşu düşene kadar gitsin. Bu köylü benim dediğimi yapsaydı da, Söğütlü Geçek'te muhtara karşı gelseydi de, Miralay'ın oğlunun ot bitmez çiftliğine gitmeseydi, bu haller başına gelmezdi. Var git yoluna Ali kardeş. Benden bu köye hayır yok. Çatlasın patlasın. Varsın birbirini öldürsün bu namussuz köylü. Bundan böyle ben bu köyün hiçbir işine karışmam. Hiç mi hiç karışmam. Bir mümkününü bulsam bu köyden bir gün bile kalmam. Kalmayacağım da. Baharı bulur bulmaz göçüp başka köye gideceğim. Bundan böyle bu köyde insan yaşayamaz. Ben boğuluyorum. Seni bilmem. Sen nasılsın ama? Ben? Gece yarısının horozları ötünceye kadar bir daha ne o konuştu ne de o. 4-5 kere uzakta, bozkırın üstünde top gibi bir gürültünün patladığını duyup irkildiler. Taşbaşoğlu köylünün muhtardan yana oluşunu bir türlü yutamamıştı. Deli oluyordu. 5-6 yıl çalış da, seferin bütün hilelerini getir şu köylünün gözünün içine sok da, gene de bir türlü ondan ayrılmasın. Bu ne iştir ki? Bu köylünün başına çok işler gelecek ki ne işler? Ali ayağa kalktı. Bacakları uyuşmuştu. Yere basamadı bir zaman. Topallayarak kapıya giderken, ''Kal hayır ile kardeş'' dedi. ''Hakkım var. Hem de yerden göğe kadar.''